Ayrım 5. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 48. Profesör Haberal: Doğrudur efendim. O konuda söylediğim gibi Belgin Özers'in müdafiyim açıklama yapacaktır uygun görürseniz. Mahkeme Başkanı: Avukat hanım. Sanık Mehmet Haberal müdafiyi avukat Belgin Özers'in söz istedi, verildi. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Mehmet Haberal'ın sorgusu sırasında bizzat bulunduğum için bu sorular bize yöneltildiğinde müvekkilimin istikrarlı ve net cevaplarını sunduk. Zaman çok kısa olduğu için bunları çok kısa olarak cevaplandırdık. Bu davalar İzmir'de kurulu bulunan hastanenin müdürü olarak çalışmakta olan kişinin naylon faturalar kullanmak suretiyle kurumu yaklaşık 3 trilyonluk zarara uğratması sebebiyle açılan kamu davası ile ilgili evraklardır. Bu kişiler sırf bu suçtan kurtulmak adına müvekkilimizi karalamaya yönelik çeşitli iddialarda bulunmuşlar. Bunların bir kısmı savcılığa intikal etmiştir. Savcılığa intikal edenlerden tamamında müvekkilimiz aleyhine yapılanlar takipsizlikle sonuçlandığı gibi bilahare açtığımız davalarda bu kişiler hakkında da ayrıyeten iftira suçundan da mahkumiyet kararları verilmiştir. İzmir'de yapılan bu yolsuzlukla ilgili kamu davası neticelenmiş ve burada yargılanan, biraz evvel de ismi geçen Sibel Akyel, Filiz Tuzcu, Gaye Üzümcü isimli kişiler mahkum olmuşlardır ve şu anda da hala mahkumiyetleri kesinleşerek şu anda da cezaevinde bulunmaktadırlar. Mahkeme Başkanı: Avukat hanım, bahsettiğiniz konu Karşıyaka 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2004 Taksim 73 esasına kayıtlı dava dosyası mı? Sanık Mehmet Haberal müdafiği avukat B. Özersin: Evet efendim, tüm evraklar bu dosyanın içinde kül halinde mevcuttur. Mahkeme Başkanı: Anlaşıldı avukat hanım. Avukat Belgin Özersin: Bunun dışında burada sorulan bize yöneltilen evrak bu davanın sanıklarının müvekkilimiz hakkında suç duyurusu yapmaları neticesine dayanan bir kısım iddialardır. Bu davalarda müvekkilimiz hakkında takipsizlik kararı verilmiş, akabinde de bu iftirada bulunanlar hakkında biz dava açtık ve bunlardan iftiradan mahkum oldular. Mahkeme Başkanı: Peki avukat hanım, avukat siz bir şey... Avukat Belgin Özersin: Bu olaylarla ilgili yaklaşık 15'e yakın dava görülmüştür çeşitli mahkemelerde. Mahkeme Başkanı: Anlaşıldı efendim. Avukat hanım, siz hangi şeyler onları tek tek bahsettiğiniz? Nedir onlar? Avukat Helvacı: Sayın Başkanım, tabii efendim. Öncelikle müvekkilimizin bugün okuduğunuz emniyet ifadesiyle ilgili olarak sayın mahkemenize şunu belirtmek istiyorum. Müvekkilimizin dosyada mübrez telefon tapelerinden sadece 5586, 5587, 5592, 5593, 5595, 5596, 5597, 5598, 5603, 5604, 5605, 5606 ve 5608 nolu tapelerle ilgili dinleme kararı bulunmaktadır. Bugün ifadesinde atıfta bulunduğumuz kişilerden Metin Kayıhan, Mustafa Sarıgül, Bedrettin Dalan, Ufuk Söylemez, Kamran İnan, Cevher Haberal, Hüsamettin Özkan ve Hurşit Tolon ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde hiçbir suç unsuru bulunmamakla birlikte bunlar usulüne uygun bir dinleme kararına dayanılarak dinlenmediği için Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 206 Taksim 2. maddesi uyarınca yargılamaya esas alınamayacağından sayın mahkemenizce ret olunması gereklidir. Nitekim bu durum ayrıca CMK 217. maddesinde hükmün ancak hukuka uygun şekilde elde edilen delillerle ispatlanacağı hükmüne de aykırılık teşkil eder. Aynı şekilde CMK 289'da da bu hal kesin bir hukuka aykırılık sebebi olarak belirtilerek bir bozma sebebi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca efendim değerli meslektaşımın belirttiği bu Rıfkı Kamburoğlu ve Sibel Akyel konusu soruşturma aşamasında müvekkilimize yöneltilmiş olmasına rağmen sunmuş olduğumuz deliller çerçevesinde iddianameye dahil edilmemiştir. İddianamenin konusunu teşkil etmemektedir. Bu hususu da sayın mahkemenizin dikkatine arz etmek istiyorum. Mahkeme Başkanı: Buyurun efendim. Avukat Helvacı: Efendim, diğer ifadeleri de isterseniz okuduktan sonra mı çapraz sorguya geçilmeden bazı göz önünde bulundurulması talep ettiğim hususlar olacak. Daha sonra mı beyanda bulunayım, şimdi mi o konuda beyanda bulunayım? Mahkeme Başkanı: Efendim, bitirelim de ondan sonra yaparsınız artık. Avukat Helvacı: Peki efendim, teşekkürler. Duruşmaya kısa bir ara verildi. Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Bu arada bir kısım sanıklar müdafileri, avukat Murat Ekici ve avukat Ali Rıza Dizdar'ın geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı. Sanık Mehmet Haberal tekrar video konferans yoluyla huzura alındı. Sorgu ve savunmasına devamla. Mahkeme Başkanı. Sana klasör 6, 353'teki savcılık ifadesi okundu, soruldu. Profesör Haberal. Doğrudur efendim. Mahkeme Başkanı. Sana klasör 6 dizi 357'deki hakim ifadesi okundu, soruldu. Profesör Haberal. Sayın Başkan. Bitti mi efendim? Mahkeme Başkanı. Yok, bitireyim, siz konuşun. Profesör Haberal. Ha, affedersiniz. Buyurun. Mahkeme Başkanı. Sana klasör 6 dizi 357'deki emniyet ifadesine kaldığı yerden devam olundu, soruldu. Profesör Haberal. Evet, bunlar doğrudur Sayın Başkan. Yalnız bir iki yerde düzeltme yapmak istiyorum. Dünyada ilk karaciğer naklini 1967'de Denver'da benim hocam olan Doktor Thomas Starzl ölüden alınan karaciğer ile başlatan kişidir. Ben ise dünyada ilk kez canlıdan erişkinlerde karaciğer transplantasyonunu başlatan kişiyim. Ayrıca çocuklarla akrabalar arası canlıdan karaciğer, kısmi karaciğer transplantasyonunu yine Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika ülkelerinde yapan kişiyim. Yine böbreklerin 100 saatin üzerinde muhafaza edilerek özel sıvılarda 100 saatin üzerinde muhafaza edilebileceğini gösteren kişiyim. Ayrıca aynı bir kelime anlaşılamadı. Organ vericiden hem karaciğer, kısmi karaciğer hem de böbrek alıp hastaya takan kişi olarak ben bunları organize ediyorum. Diğerleri tabii bilim, pozitif bilimde her geçen gün araştırmalar devam ediyor. Bu bir. İki, her zaman söylediğim gibi kurmuş olduğum kurumlar ülkemizin içindir. Milletimiz için kurulmuştur. Önce vakıfları kurmuşuzdur. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde ilgili kuruluşları kurmuşumdur. Hiçbir şekilde hiçbirisinin ne benim şahsımla ne ailemden herhangi bir ferdiyle ilgili ne de daha önce belirttiğim gibi beraber çalıştığım arkadaşlarımla ilgili herhangi bir şahsi çıkar konusunda bir şey söz konusu değildir. Yaptığımız işlerle, yani Başkent Üniversitesi'nde onun kuruluşlarıyla Türkiye'mize hizmet etmekten her zaman gurur duyuyoruz. Ve bunu özellikle belirtiyorum. Ben bir bilim adamıyım. Bugüne dek ülkeme nasıl bilim adamı olarak hizmet ettiysem, bundan sonra da tabii Yüce Allah izin verirse ben o şekilde yoluma devam etmek isterim. Bu nedenledir ki bana yöneltilen bu denli ağır ithamları kabul etmem kesinlikle söz konusu değildir ve bunları bir kere daha buradan reddediyorum. Mahkeme Başkanı. Sana nüfus kaydı okundu, soruldu. Profesör Haberal. Evet, doğrudur. Doğrudur efendim. Mahkeme Başkanı. Avukat hanım bir şey ilave edecekti. Avukat Helvacı. Sayın Başkanım, meslektaşlarımın bugün size takdim ettikleri dilekçemiz ile çapraz sorgudan önce müvekkilimiz Mehmet Haberal'a, sayın iddia makamı, sayın mahkemeniz ve davanın tarafları tarafından doğrudan soru yöneltilmeden önce göz önünde bulundurulmasını talep ettiğimiz bazı hususları arz etmek istiyorum. Öncelikle bugün duruşmaya başlarken de belirttiğiniz ve müşahede ettiğiniz üzere Kardiyoloji Enstitüsü'nce düzenlenen raporda da belirtildiği üzere müvekkilimizin birer saatlik aralarla ifadesinin alınması mümkün kılınmıştır. Müvekkilimiz 20 Ocak 2010 tarihinde ayrıntılı yazılı savunmasını ekleriyle birlikte sayın mahkemenize takdim etmiştir ve bu yazılı savunmada hukuka aykırı olarak dinlenmiş olan telefon tapeleri ile ilgili dahi sadece sayın mahkemenizin vicdani kanaatini kuvvetlendirmek amacıyla ayrıntılı yazılı açıklamalarda bulunmuştur. Ancak bu delillerin hepsi hukuka aykırı olduğu için yargılamaya esas alınamazlar. Ayrıca müvekkilimizin ifadesini verebilmesi için 4 sanık, tutuklu 4 sanık kendi sıralarını müvekkilimize vermişlerdir. Bu nedenle ulusal ekonomisi ilkesi gereğince yazılı savunmasında yer alan hususlarla ilgili sayın mahkemeniz ve iddia makamınca müvekkilimize mükerrer soru yöneltilmemesini talep ediyoruz. Sağlık durumu da göz önünde bulundurularak. İkinci olarak sayın başkanım, değerli üyeler, konuşmamın başında da belirttiğim üzere müvekkilimizin Başkent Üniversitesi Hastanesi'ndeki telefonları usulsüz olarak dinlenmiştir. 135. maddeye aykırı olarak. Her ne kadar cep telefonu ile ilgili bir mahkeme kararı varmış gibi gözükse de, bir önceki konuşmamda belirttiğim 13 telefon tapesi dışındaki bütün telefonlar, önce bir dinleme kararı bulunmayan Başkent Üniversitesi santraline bağlanmış, daha sonra cep telefonu ile konferans suretiyle konuşma yapıldığı için bu tapelerle ilgili olarak da soru yöneltilmemesini talep ediyoruz. CMK 206 ve diğer ilgili madde uyarınca. Üçüncü olarak, efendim, ayrıca sayın mahkemenizden talep etmiş olmamıza rağmen, müvekkilimizle ilgili ses kasetleri halen daha dosyaya ibraz edilmemiştir. Bu konuda da beyanda bulunma haklarımızı saklı tutuyoruz efendim. Son olarak şunu belirtmek istiyoruz. İddianamede müvekkilimizle ilgili atıfta bulunulan günlük şeklinde adlandırılan 2 adet bloknot defterler, yargılamanın bu aşamasına rağmen hala daha dosyaya ibraz edilmemiştir. İddianamenin ekleri arasında başlangıçta sayın mahkemenize tevdi edilerek, sayın mahkemenizin de bunları değerlendirerek iddianameyi kabul etmesi veya reddetmesi gerekirken, bu eksiklik göz ardı edilerek maalesef bu günlüklerle ilgili olarak da müvekkilimize suç isnadında bulunulmaktadır. Bu nedenle günlüklerle ilgili hususlarda da müvekkilimize adil yargılanma hakkı kapsamında soru yöneltilmemesini talep ediyoruz. Son olarak Recai Birgün isimli kişi ile müvekkilimiz arasında 2002 yılından itibaren çeşitli hukuk ve ceza davalarının bulunduğu dosyadaki belgelerle sabittir. CMK'nın 58/1 uyarınca sanığa ilk sorulacak olan husus kimlik tespiti, adresi varsa telefon numarasından sonra şüpheli sanık ve mağdurla akrabalık, dostluk, düşmanlık ilişkinin olup olmadığıdır. Tanık Recai Birgün ifadesinde açıkça müvekkilimiz Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi'ndeki doktorlarla halen devam eden hukuk ve ceza davalarından doğan husumet olduğunu ikrar etmesine rağmen bu kişi tanık olarak dinlenmiştir. Ancak bu kişinin beyanı hukuka aykırı bir delil niteliğindedir. Nitekim sayın mahkemenize dilekçemizin ekinde takdim ettiğimiz Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2002 tarihli emsal kararında sanıkla tanık arasında husumet bulunduğu hallerde tanığın ifadesine itibar edilemeyeceği belirtilmiştir. Bülent Ecevit'le ilgili iddialar da sadece Recai Birgün'ün bu asılsız ve tamamıyla husumete dayalı subjektif iddialarına dayalıdır. Nitekim sayın mahkemenizce Başkent Üniversitesi'nden celp edilen rapor ve eklerindeki yazılarda müvekkilimizin eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in tedavisini yürüten sağlık ekibinde görev almadığı açıkça belirtildiğinden Recai Birgün ve Bülent Ecevit'le ilgili iddialar hususunda da müvekkilimize soru yöneltilmemesini talep ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı: İddia makamı, size gelecek, sıra bitirelim. Size de gelecek. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Sayın Başkanım, müsaadenizle sanık Mehmet Haberal'a birkaç sual yöneltmek istiyorum. Öncelikle insani olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sanık Mehmet Haberal, sorularımı daha meslektaşımla birlikte daha net olarak hazırlamaya çalıştık. Bittikten sonra cevap verirseniz memnun olurum. Dolayısıyla video konferans sisteminde de çakışmalar olmaz. Şu anda nasıl geliyor acaba? Evet. Mahkeme Başkanı: Uzak konuşun, daha net geliyor. Öyle yani, oraya daha kolay gidiyor. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel: Sorularıma başlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Devleti hakkındaki politikaları konusunda tutumu nedeniyle merhum Bülent Ecevit'in başbakanlıktan indirilmesi için bir operasyon planlandığı, bu operasyon içerisinde bizzat partisi içinden kişilerin de yer aldığı, dosya kapsamındaki çeşitli ifade ve belgelerde geçiyor veya iddia ediliyor. Merhum Bülent Ecevit'in koruma müdürlüğünü yapan sonraki tarihte milletvekili olan Recai Birgün'ün tanık olarak alınan ifadesi dosya içerisinde yer alıyor. İfadesinde öz olarak başbakanın sizin sorumluluğunuzda bulunan hastanedeki 2002 yılındaki tedavi sürecinin aynı döneme denk gelen başbakanın sağlık durumu hakkındaki yayınlar ile birlikte başbakanlıktan uzaklaştırılması için planlanan bir operasyonun bir parçası olduğundan bahsediyor. Demokratik Sol Parti Grup Başkan Vekili Emrehan Halıcan'ın da son randevuya gitseydi kendisine çürük ya da iş göremez raporu verilerek başbakanlıktan düşürülmesi sağlanacaktı şeklindeki beyanı açık kaynaklarda yer aldı. Siz gerek emniyetteki ifadenizde, gerekse buradaki savunmanızda bu iddiaları kabul etmediğinizi, iddialar karşısında yasal hakkınızı kullanarak davalar açtığınızı söylediniz. 2006 yılı içerisinde sonradan siyasi partiye dönüşmesini hedeflediğiniz bir hareket içerisinde yer aldığınızı söylediğiniz için soruyorum. 2001-2002 yılları içerisinde sizin herhangi bir siyasi girişiminiz oldu mu? Olduysa ayrıntıları ile açıklar mısınız? Profesör Haberal: Öncelikle şunu belirteyim, sadece bu sorduğunuz soruların cevaplarını savunmamın başında daha önce kısmen en azından vermiş oldum. 1- 2. Biraz önce avukatım Dilek Helvacı'nın da belirttiği gibi bu Recai bir gün denen kişinin hala siz ifadesini yasal olarak kabul ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle, öyle değildir. Ama ben de öyle kabul ediyorum. Kesinlikle merhum Başbakan Bülent Ecevit ile ilgili böyle bir konuyu ben ne işittim ne de herhangi bir kimseye böyle bir şeyi bana teklif etme cesaretini gösterebildi. Gösteremez. Çünkü ben hekimim sayın savcı. Hasta bana gelir ve der ki Mehmet Bey, yukarıda Allah, aşağıda Mehmet haber al. Bu lütfen yanlış anlamayın. İnsan hayatında toplumlarda hekimler ve hakimler önemlidir. Çünkü her ikisi de insanın hayatı ile ilgilidir. Birisi daha önce söylediğim gibi Yüce Allah'ın emri olan adaleti kullanır. Eğer adaleti kullanmıyorsa önce Yüce Allah'ın emrine riayet etmiyor demektir. Onu inkar ediyor demektir. İkincisi biz hekimler söylediğim gibi sadece Yüce Allah'a hesap veririz. Dolayısıyla hiçbir kimse bize gelip de şu şekilde şununla ilgili bir şey verecek, rapor vereceksin deme ne cüreti gösterir ne de cesaretini gösterebilir. Kaldı ki zaten ifademde de belirttiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 32. ayetini bir kere daha hatırlatmak isterim. Bir kişiyi kasten öldüren bütün insanları öldürmüş kadar günah işlemiştir. Dahası İsra suresinin 33. ayetinde aynı şeyler var. Dahası Nisa suresinin 92 ve 93. ayetinde aynı şeyler var. Dolayısıyla bir hekime bu şekilde bir ithamda bulunmak ona yapılabilecek en büyük hakaret ve en büyük cezadır sayın savcı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kabul etmem kesinlikle mümkün değil. Zaten birçok olayları da ben ifade ettiğim gibi savcılıkta öğrendim. Dolayısıyla zaten bu ifade edilen kişi de hem kendi ifade tutanağının ikinci sayfasında yine onu belirttim. Diyor ki, Başbakanımız Başkent Üniversite Hastanesi'nde gerekli bütün tedavileri yapılmış, taburcu edilmiş raporları da bizzat benim tarafımdan Başbakanlık Müsteşarı Sayın Ahmet Şahar'a teslim edilmiştir. Ve yine söyledim, herhalde dikkatten kaçtı. Bu kişi 15.02.2010'da hem NTV'ye hem de Habertürk Televizyonu'na vermiş olduğu beyanatlarda diyor ki, biz hastaneden mutabakat sağlayarak çıktık ama sonradan merkezden bize bilgiler geldi. O nedenle biz kontrole gitmedik. Dolayısıyla bir yerde bu kişi aynı zamanda kendi kendini de tekzip ediyor. 2. Benim hiçbir zaman herhangi bir siyasi parti ile olayım veya şunu da yapayım diye bir düşüncem olmamıştır. Ama zaman zaman toplumumun, insanlarımın bana söylediği ve yahut da beni aday gösterdiği, İşte kusura bakmayın merhum başbakanımız Bülent Ecevit de beni cumhurbaşkanlığına aday göstermiştir. Ama ben de demiştim ki hayır, cumhurbaşkanlığı meclisin içinden seçilmelidir. Çünkü benim inancım ülkemizin parlamenter demokratik sistemi bunu gerektirir. Dolayısıyla hiçbir zaman ben parti kurayım diye bir hedef gütmedim. Bütün yaşamım boyunca bir tek hedefim olmuştur. O da ülkemi yükseltmek ve yüceltmektir. Çok şükür Allah'a. Bir kere altını çiziyorum. Ben odun ateşinin ışığında ders çalışan Mehmet Haberal'ım. Bugün lazer kullanıyorum ve Allah nasip etti, dünyada bir takım ilklerin altına da imza attım. Ha, bu benim başarım değil. Aslında neyin başarısıdır? Atatürk ve arkadaşları ile aziz şehitlerimiz tarafından yokluklardan kurulup bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Yani şu demektir. Türkiye Cumhuriyeti odun ateşinin ışığından bugün lazere gelmiştir. Onun için ben ancak ülkemin sorunlarına çözüm arayacak siyasilere nasıl yardımcı olabilirim? Nitekim bu diyalog grubunda, daha sonra Milli Egemenlik Hareketi grubunda da arkadaşlarıma hep söylediğim şey bu olmuştur. Benim kesinlikle böyle bir siyasi organizasyonun içerisinde yerim olamaz. Çünkü ben bilim adamıyım. Ama ülkemize herhangi bir katkı sağlayacak bir oluşum olursa ona da yardımcı olmaktan kesinlikle çekinmem. Maruzatım bundan ibarettir. Cumhuriyet savcısı pek güzel. Sorumu net olarak sorayım. 2001-2002 yılları içerisinde sizin herhangi bir siyasi girişiminiz oldu mu? Profesör Haberal. Hayır, benim kesinlikle. Cumhuriyet savcısı pek güzel. Özellikle 2001-2002 yılları içerisinde. Profesör Haberal. Kesinlikle hayır, kesinlikle. Yalnız bir şeyi açıklamak isterim. 1991 seçimlerinde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in bir yerde adeta hani bana emrivaki yapmasıyla 1991 genel seçimlerinde Rize'den adaydım ve mecburi şimdi söylemek durumdayım. Bugün Türkiye'de kullanılan o yeşil kart denilen organizasyonu icat eden benim. Dolayısıyla bugün eğer milyonlarca insan bu yeşil karttan yararlanıyorsa, onu icat eden benim. Dolayısıyla Sayın 9. Cumhurbaşkanımızın bu taleplerini yerine getirdim ve sonunda da şunu söyledim. Ben görevimi yaptım. Milletimiz de tercihini yaptı. Dolayısıyla ben esas yerim olan üniversiteye döndüm. Onun dışında herhangi bir siyasi faaliyetim söz konusu olmamıştır. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Biraz önce belirttiniz. Sayın merhum Bülent Ecevit başbakan olduğu dönemde size cumhurbaşkanlığı teklif ettiği şeklinde beyanınız oldu. Bunu ne şekilde yaptı? Yazılı mıydı yoksa sözlü olarak mı söyledi? Profesör Haberal. Hayır, benim bu konuda bakın bana bu teklif 22 Nisan 2000 tarihinde yapıldı. Çok kısa, o gün sabahleyin o zamanki Turizm Bakanı olan Erkan Mumcu hastanemize ziyarete geldi. Bir hastayı ziyaret etmek için. Saat 12 sıralarında kapıdan çıkıyordu, bana sordu. Cumhurbaşkanlığı işi ne olacak? Bana ne soruyorsun dedim. Genel başkanına sor. Ve öğleden sonra görüşürüz dedi ne olacağını. Ben de normal işime devam ettim. Gerçekten öğleden sonra saat 2'de benim ismim dışarıdan meclis dışından merhum İsmail Cem'in ismi de doğrudan doğruya meclisin içinden gösterildi. Gerçekten hiçbir şekilde haberim yoktu. Adeta hani benim yönünden şok oldu diyebilirim ve hakikaten o iki günü nasıl geçirdiğimi bir yüce Allah bilir, bir de ben bilirim. Ve pazartesi saat 9.30'da Sayın Hüsamettin Özkan'ı o zamanki milletvekilleri lojmanlarında ziyaret ettim. Ve kendisine benim böyle bir teklifi kabul edemeyeceğimi kendisine söyledim. Daha sonra merhum Başbakan Bülent Ecevit beni aradılar. Bana söyledikleri şey şu olmuştu. Sayın Haberal, siz talep etmediniz ki biz size aday gösterdik dediler. Ben de kendisine, Sayın Başbakanım çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız ama benim inançlarıma, benim ilkelerime göre ülkemiz demokratik parlamenter sistemde yönetiliyor. Dolayısıyla meclis 10. Cumhurbaşkanını meclisten seçilmesi gereklidir. Onun için beni lütfen maruz görün demişimdir. Ve bunu da müsaade ederseniz kamuoyuna açıklayacağım demiştim. Sayın Başbakanımızın bana söylediği, ne olur 14'e kadar açıklama yapmayın. Çünkü saat 14'te toplantı yapılacaktı. Ben de onun bu ricasını kabul ettim. Toplantı başlamadan önce yazmış olduğum basın açıklaması Sayın Hüsamettin Özkan'a gönderdim ve benim bu konuyu kabul etmediğimi içeriye girdiğim zaman rahatlıkla konuşun diye kendisine bildirdim. Olay bundan ibarettir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Tanık olarak ifade veren Recai Birgün, Başbakan Koruma Müdürlüğü'nü yapan bir kamu görevlisi, doğal olarak en yakındakilerden birisi, sonradan milletvekili olmuş bu kişiyle aranızda önceye dayalı bir husumet var mıdır? Hangi amaçla bu şekilde beyanda bulunduğu konusunda bilgi sahibi misiniz? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Kesinlikle değilim. Hiçbir şekilde şahsen herhangi bir şeyim söz konusu olmamıştır. Gerçekten hastanede tanıdığım Recai Birgün ile bu olayların içerisindeki Recai Birgün anlamakta çok zorluk çektim ve doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama söylediği şeyler maalesef gerçek dışıdır. Ve bir başbakanın koruma müdürüne de bunları yakıştıramadığımı, hele hele bugün bir milletvekiline de bunları hiç yakıştıramadığımı, yani Türk milletini temsil eden bir kişiye de bunları hiç yakıştıramadığımı özellikle belirttim. 5. ayrımın sonu, sayfa 58.